İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Sayın Erkan Hocam'la ve Sayın Cihat Hocam'la birlikte. Erkan Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk. Selamlar.
Cihat Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah.
Çok şükür elhamdülillah.
Maşallah. Ne anlatalım?
Bu yani evrimciler bu homolojiden bahsediyorlar biliyorsun. Yani evrimsel benzerliklerden yola çıkıyorlar.
Sen şimdi pazartesi bir pestil yapacaksın herhalde inşallah.
İnşallah.
Kaçta çıkabilirlerse tabii. İnşallah.
İnşallah.
Yani ortaya koydukları tek şey benzerlik. O ona benziyor, bu da buna benziyor. Bir ön kabul var. İşte bu bundan evrimleşmiştir o zaman diyerek. Ama bakın hiçbir bilimsel temel yok. Bir bilimsel gerçeğe dayanması söz konusu değil. Yalnızca ne var? Demagoji var. Yalnızca ne var? Masalsı senaryolar var. Efsaneler var. Kafalarında oluşturdukları senaryolar var. Bu senaryoları ön kabulle kabul ediyorlar. Diyorlar ki bu böyle olmuştur. O zaman bu da buna benziyorsa o zaman bu bundan evrimleşmiştir. Bu da buna dönüşmüştür. Eğer işte sudan karaya geçiş olmuştursa ki olması lazım bizim tezimize göre diyorlar. O zaman işte demek ki böyle kromozomları şöyle değişmiştir, böyle olmuştur gibi böyle daha sonra içinden çıkamayacakları bir hale sokuyorlar.
Önce bir zırvayı doğru kabul edip ondan sonra da onun altına şey doldurmaya çalışıyorlar.
Evet.
Hayır, zaten benzerlik hikayesi çok komik. Mesela bir böcek var. Adını tam bilmiyorum tabii. Latince bir adı var. Aynı gergedan gibi. Evet. Yani zaten gergedan böceği de diyorlar halk arasında. Yani büyütürsen normal gergedanla birebir tipi aynısı. Biri böcek, biri memeli hayvan. Birisi işte birkaç santimlik bir hayvan, biri kocaman yani. Şimdi benzerlikten yola çıkarsan o zaman gergedan da işte o böcek büyüdü de gergedan oldu de falan. Yani anormal komik bir şey çünkü her şeyleri birbirinden farklı. Hiçbir yapıları birbirine benzemiyor zaten. Sadece dış görünüşleri benziyor, benzer yani. Bunda evet. Hiçbir şaşılacak bir şey yok. Sadece sempatik, sevimli bir durum var aslında.
Mesela sinek var. Sineğin kanatları var, uçuyor. Kuş da kanatları var, uçuyor. Bir benzerlik var mı? Hayır.
Hiçbir
bakıyoruz kanatları kodlayan işte genler. Sinekte apayrı genler, kuşta apayrı genler.
Tabii.
Zaten kromozom sayıları birbirini tutmuyor.
Kanat yapıları farklı. Kanadının bütün her şeyi farklı.
Bir defa eğer öyle bir benzerlik olmuş olsaydı, yani tek kaynaktan aynı benzer şekilde gelişiyor olsalardı, o zaman bilimsel olarak neyi bulmamız gerekiyordu bizim? Bir defa embriyolojik olarak aynı şekilde gelişmeleri gerekirdi. Aynı benzer organların aynı şekilde gelişmesini beklerdik. Böyle bir şey var mı? Yok. Peki aynı bölgeler aynı genler tarafından kodlanıyor? Hayır, o da yok. Ne kaldı geriye? Bir demek ki bir iddianız hiçbir temele dayanmıyor. İddianız ne olmuş oluyor o zaman? Havada kalan bir masası, bir senaryo olmuş oluyor.
Uçuş şekilleri, sistemleri bile birbirine benzemiyor.
Evet.
Yani uçuş tek bir kaynaktan gelişen bir şey olsa o zaman zaten bütün uçan canlıların uçuş sistemlerinin, kanatların çalışma sistemlerinin birbirine benziyor olması lazım. Halbuki böceklerdeki, sineklerdeki yapıyla kuşlardaki birbiriyle çok alakasız. Kas yapıları farklı, kanadın hareket tarzı farklı. Evet. Aerodinamik yapıları farklı, havayı kullanma şekilleri bile birbirinden son derece farklı. Belli ki bütün o uçan canlılar ayrı ayrı o var olan özellikleriyle benzersiz bir şekilde yaratılmış.
Evet.
İnşallah.
Ve bakıyorsunuz gen sayılarına bakıyorsunuz, kromozom sayılarına bakıyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz. Şimdi ilkelden gelişmişe doğru bir süreç olduğunu iddia ediyorlar bunlar, ediyorlar. O zaman gen sayısının, kromozom sayısının da zaman içinde artması gerekmez miydi? Gerekmesi lazım. Öyle mi diye bakalım. Mesela domates. Domatesin kaç kromozomu var biliyor musunuz? 24. Yengece bakıyorsunuz. Copot denen bir yengeç türü var. Onun kaç kromozomu var? Yani 24 ise domates. Ondan çok daha kompleks bir canlının daha fazla olmasını bekliyoruz değil mi? Hayır. 6 kromozom var yengecin. Ne oldu burada? Bir karşılaştırma. Hiçbir anlamsız bir şey olmuş oldu değil mi? Demek ki böyle bir karşılaştırma anlamsız olmuş oluyor. Başka bir örnek vereyim size. Tek hücreli bir canlı var. Euglena denen bir bakteri bu. 45 tane kromozomu var. Ama bir yandan da bakıyorsunuz timsah, alligator, Amerika'daki bir timsah türüdür. Onun kaç kromozomu var? 32 tane. Bakıyorsunuz yani komplekslerine göre, yani bu daha ileridir, bu daha geridir diyebileceğiniz bir karşılaştırma yaptığınızda bile böyle bir tutarsızlık var. Daha fazla olması gerekirken daha az çıkıyor. Daha az olması gerekirken daha fazla çıkıyor. Yani tamamen tutarsız. Zaten başta Mendel ilk olarak, yani genetiğin kanunlarını ilk olarak ortaya çıkaran Gregor Mendel ilk olarak Darwin'e çıkan da yine bu kişi olmuştur. Darwinizme karşıtlığım denerek neden karşı olduğum diye bir makale yayınlamıştı zamanında. Ve çeşitlenmenin, varyasyon diye bunu tabir ediyoruz bilimde. tür içindeki çeşitlenmenin hiçbir şekilde yeni türlere ulaşamayacağını, dönüşemeyeceğini, çünkü bir türün içindeki varyasyonun o türün genleri içinde, gen havuzu içinde kısıtlı, sınırlı kalacağını, hiçbir şekilde yeni bir türe dönüşümün asla olamayacağını, bunun çok büyük uçurumlarla sınırlı olduğunu ortaya koymuştum Mendel, Gregor Mendel. Darwinizmin bu tezi de bu şekilde zaten reddedilmişti, evet, bilim tarafından.
Evet, yani benzerlik şu mantıkları tam bir kısır döngü mantık zaten, yani böyle. Canlılar benzerdirler, o halde evrimleşmişlerdir. Canlılar evrimleşmişlerdir, o halde benzerdirler. Böyle bir kısır döngü mantığıyla. Dediğiniz gibi bir kere tek bir proteinin oluşumunu açıklayamıyorlar tesadüfen, ki açıklayamıyorlar. Değil mi? Tesadüfen oluşmaz, çok net olarak biliniyor. Bitti, Darwinizm zaten, evet, burada bitiyor. Bundan sonra artık başka bir şey konuşmaya da gerek yok ama evet, biz her iddialarında ayrıca çürütürüz yani böyle. Ve İnşallah. Çürütüyoruz da. Mesela şimdi yeni bir haber çıkmış bakın basında. Archaeopteryx diye kuşun güya ara geçiş formu olduğunu iddia ettikleri bir kuş var. Normal bir kuş bildiğimiz bu Archaeopteryx. Fosili bakın burada görüyorsunuz küçük resimde. Şimdi asimetrik tüy yapısı var. Ondan Uçucu sonra tam evet. Kuşların bütün özelliklerine sahip. Hafif kemikleriyle, ondan sonra göğüs kemiğinin olmasıyla güçlü uçucu kasların yapıştığı, ondan sonra aerodinamisi, değil mi? Baktığın zaman fosilde anlaşılıyor bir kuş oldu. Dolayısıyla bunun bir kuş olduğu çok ortada. Fakat bunu işte bir avuç şeyleri var bunların, iddiaları var böyle Latince isimler takıp. Önce bunun sternumu yok diye, göğüs kemiği yok diye kuş değil diye iddia ediyorlardı. Bu yalan çıktı. 1992 yılında Almanya'da bulunan fosilde göğüs kemiği, sternum dedikleri göğüs kemiği bulundu. Sternum uçucu kuşlarda görülen uçuş kaslarının yapıştığı bir kemik. Göğüs kemiği bunun adı. Yani sternum Latince ismi. Bu sefer şey dediler, ağzında dişler var, pençesinde, kanadında pençeleri var. Dolayısıyla kuş değil demeye başladılar. Halbuki ağzındaki diş doğru. Bugün ağzında diş olan kuş türü yok. Fakat Archaeopteryx'ten aynı dönemde yaşamış olan Confucianus diye bir fosil bulundu 1996'lı yıllarda Çin'de. Onun ağzında diş yok ve o da modern bir uçucu kuş. Hı hı. Bir kere bu aynı dönemde yaşayan ağzında diş olmayan kuşların da olmuş olması bunun kuş olmadığını göstermez. Kaldı ki ağzındaki diş yani bir kuş pasına engel değil ve ağzındaki diş yapısı dinozorlardan farklı. Onların geldiğini iddia ettikleri terapot dedikleri dinozorlardan farklı bir yapısı var. Çünkü bunların ağzındaki dişler dar yapılı, pardon dinozorlardaki dar yapılı ve testere biçiminde çıkıntıları var. Bunlarınki farklı. Dolayısıyla kuş olduğunu bir kere buradan anlıyoruz. İkincisi el bileklerini karşılaştırdılar. Bunda da çok büyük farklılık çıktı. Kuşlarınki yani Archaeopteryx ve diğer kuşların el bileklerinin ikinci, üçüncü ve dördüncü kemiklerden oluştuğu anlaşıldı. Halbuki dinozorlarda bir, iki ve üçüncü kemiklerden. Bu bakımdan da tamamen farklı. Ayrıca iç kulak yapılarını karşılaştırdılar. Yine fark olduğu ortaya kondu. Bir de çok önemlisi asimetrik tüy yapısının olması, sıcak kanlı olması, ki soğuk kanlıdırlar dinozorlar. Sıcak kanlı olması ve kemiklerinin hafif olması. Normalde mesela insanı düşünelim, içi dolu kemikler, ağır kemik yapısı vardır. Dolayısıyla uçmak için bundan tamamen farklı olması gerekiyor. Ki bütün kuşların içi boş kemik yapıları vardır. Bunun da öyle olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla tamamen bir şey. Bu şimdi ne yapıyorlar? Şimdi mesela bu haber çok komik bir haber aslında. Güya telek dedikleri, şimdi telek uzun tüyler anlamına geliyor. Kanatlarda ve kuyrukta bu tip tüyler bulunuyor. Böyle uçmak için gerekli olan kuşlar, uçucu kuşlarda bulunan böyle. Ondan sonra bunun telek denilen kuş yapısı normalde uçmaya müsait değilmiş. Kısa süre uçabiliyormuş vesaire böyle. Yani bu hikaye, bıraksınlar bu hikayeyi. Kısa süre uçsa ne olur?
Onu tabii canım
yani. Yani kaz da dedi mesela az bir süre, tavuk da az, kısa bir şey uçabilir, kısa bir mesafe uçabilir. Bu da bir şey değiştirmez.
Tabii canım.
Bir kere modern kuş olduğu anda şu ara geçiş formu hiç değil. Yani dinozorlarla bir ilgisi yok. Kısa sürede uçsa, uzun sürede uçsa yine fark etmez. Çünkü dinozorlarla bir uygusu yok. Yani arada tam bir uçurumla ayrılıyorlar. Çok farklı yapıları var. Bir kere bu çok önemli. Zaten ara geçiş formu hiç yok. 350 milyon tane fosil var. Yani işte hocamız onu anlattı. Ya bir kere proteinler olmuyorsa dedi. Yok tırnağının kenarının açısı şuymuş falan. Bilmem ne hikayelerle.
Çok komik ya. Evet. Hayır bir de o kadar çok çeşit kuş var ki bunların hepsinin farklı farklı uçma şekilleri var. Yani kimisi çok yüksekten uçuyor. Kimisi alçaktan uçuyor. Evet. Kimisi çok uzun süre uçmaya uygun kanatları var.
Evet.
Çok az kanadını kırpıyor. İşte havanın akımlarından istifade ediyor. Öbürü çok fazla kanat çırparak uçuyor. Yani zaten o çeşitlilik Allah'ın yaratmasının bir çeşitliliği.
Evet.
Sen adamın bir kere yani dinozor nasıl kanat sahibi olmuş onu anlatması lazım. Ağzında diş var yok yani ağzında diş olan kuş da olur ne var? Yani kanadında pençe olan kuş da olur. Allah diler öyle yaratmıştır.
Pardon onu da söylemeyi unuttuk. Var.
Ha var yani evet.
Taurako var. Hoatzin var. İki tane tür bugün günümüzde yaşayan.
Evet, onların da
kanatlarında pençe,
pençe var.
Var
yani. Yani tabii canım yani zaten o kadar çok çeşit canlı var ki. Yani bir kere zaten hakikaten yani hocamızın verdiği örnek çok hakikaten mükemmel bir örnek. Yani bir hücre olamaz diyorsun. Adam diyor ki iki canlının tırnaklarının ucu benziyor, bilmem nesi kenarı benziyor. Yani bu hakikaten akıl alacak bir şey değil demagoji yöntemi. Çünkü ya sen zaten hücreyi anlatamıyorsun. Onun yapı taşını anlatamıyorsun, proteini anlatamıyorsun, amino asidi anlatamıyorsun. Hadi bütün bunları geçtik dediğimiz zaman sudaki canlı karaya nasıl çıkar onu anlatamıyorsun. Karadaki canlı nasıl kanatlanır uçar bunu anlatamazsın yani mümkün değil. Yani o zaman işte niye ağzında diş var ya varsa var. Yani
şimdi bir de yalnızca o değil yani bir dinozorun kuşa dönüşebilmesi için İçindeki pek çok organın da değişmesi lazım. Bütün metabolizmasının da değişmesi lazım.
Ya tonluk yani hesabıyla o dinozor yalnızca, nasıl uçabilir? Kafa mı yapıyorlar yani? Bu böyle normal birkaç yüz gramlık bir kuş. Arkeopithecus. Evet. Bunların bahsettiği ton hesabıyla koskoca dinozor
uçacak.
Yani rezalete bakın. Sinekleri kovalayacakmış dinozor. Dinozor sineği kovalayabilir mi? Ne alakası var? Hadi kovaladı diyelim. El ayakları, ön ayaklarıyla onu yakalamaya çalışırken kuş olup uçacakmış. Tabii yani böyle kepazeli şimdi.
Hayır dinozorun da küçüğü yani olsun. O nasıl uçsun?
Konuşmak istemiyorum. Ama
hayır, zaten sineğe mi kaldı? Bir daha başka bir şey yani. Şimdi,
hayır, hayır, bir de sinek uçuyor.
Sinek zaten uçuyor.
Zaten uçan bir şeyi kovalıyor yani. Evet. Uçma diye bir durum var. Böcek de uçuyor. Onun nasıl uçtuğunu zaten bir tarafa bırakmış. Evet. Onu yakalamaya çalışan dinozoru uçurmaya çalışıyor.
Bakın işte bu evrimci kaynaklardaki çizimler. Evet. Yani
dinozor sinekten çok mu rahatsız olmuş? Onun için mi kovalıyormuş acaba?
Kepazeliğin boyutuna bakın. İşte
bunu bir bilimsel bir şey olarak. Evet.
Bilimsel diye böyle evrimci kaynaklarda yayınlıyorlar. Bak koskoca dinozor.
Tuttu. Tutacak. Yakaladım.
Buradakinden daha büyük yani. Gene burada ufak çizmişler. Evet. Sinekle neredeyse bakın bir şeylik var. Yakınlık var böyle. Sineği kovalarken ön ayakları elle ön kollarını yakalamaya çalışırken o kanat oluyor ve hop uçuyor yani.
Hayır, bir de sonra kafa şekli falan da değişiyor yani bu arada yani, kanatları evet. Şeyi yakalayayım derken.
Bunu hatta, pullar değişiyor, evet. Tüylere yani, dönüşüyor.
Tüyler değişiyor, kemiklerin içi boşalıyor, sineği hadi yakaladım yakalayacağım falan.
Akciğerin anatomisi değişiyor, metabolizması işte 48 derece ısıya tahammül edecek düzeyde değişiyor, apayrı bir hale dönüşüyor. Yani bunlar anlatılacak gibi olmayacak şeyler. Apayrı metabolizma, apayrı evet. Sistemler.
Bunu John Armstrong diye birisi iddia ediyor bu saçmalığı. Yale Üniversitesi'nden. Ona diyorlar ki ya diyorlar ne yaptın diyorlar. Yani koskoca dinozor kuşu falan böyle. Başkaları da bir şey başka birisinin gerisi beğenmiyorlar bunu. Diyorlar ki bu sefer dinozorlar ağaçtan ağaca atlarken kuş olup uçmaya başladılar. Tamam buna da soruyorlar ya diyorlar ne diyorsun falan öbür teoriye. Ya diyor tamam diyor o hayali, benimki hayali ama diyor o da hayali diyor böyle yani böyle.
Açıklama da süper bir şey.
Açıklama özlü kabahatinden büyük. Bu Habertürk'te Berna Alpagutan'ın bağlandı paleontoloğum ben diye. Rezil oldu tabii yani çünkü Archaeopteryx'in bir ara form olduğunu iddia etmeye kalktı. İşte ağzında diş var dedi, kanadında pençe var dedi. Ben de söyledim Hoatzin var dedim. Şey dedi Yiğit Bulut da çok uyanık. Hemen sordu dedi ki Hoatzin dedi efendim dedi, bir ara tür mü dedi. Evet diye atladı bu da yani. Rezalet. Ya, paleontoloğun bunu bilmesi lazım. Günümüzde yaşayan mükemmel bir kuş. Yani. Kanadında pençe var. Ondan sonra ona ara form demeye falan kalktı böyle. Sonra tabii rezil oldu. Utandı bir şeyler böyle. Yani hiç gerek yok. Bıraksınlar bu işleri. Tabii, ara form ara form yok.
Yani en temelinde zaten bir protein tek başına oluşamıyor. Çünkü tesadüflerle onların söylediği şey tesadüf kelimesi. Bakın tesadüf kelimesini de artık kullanmayalım da rastgele kelimesini kullanalım diye bir dönüşle de başladılar.
Hatta şimdi, random diyorlar İngilizcesi. Yani
random,
diyorlar.
Daha havalı oluyor. Rastgele random başka bir şey söylüyoruz diyorlar. Demagojinin artık kralını yapmaya başladılar. Yani bu kadar oldu. Evet. Çok ayıp ya. Evet. Yani rastgele ne demek? Zaten bilinçsiz mekanizmadan bahsetmiyor musun? Evet ondan tabii. Bahsediyorum diyor. Ne demek bu? Tesadüf değil mi? Tesadüf. Evet tesadüf.
Rastgele
tesadüf
kelimesi kullanıyorsun.
Yok diyor tesadüf kelimesi kullanırsam çok şey zor duruma düşeceğim onun için ben bunu artık bunu kullanayım.
Ya benim şimdi karşıma bir tane evrimci diye birini çıkardılar. Geçenlerde bir radyo programına katıldım öyle. Hiçbir şeyden haberi yok. Bilimden de haberi yok. Orada aklıma geldi sen söyleyince. İşte tesadüf deyince yok diyor tesadüf değil diyor. Akıl mı var diyorum hayır diyor. Ne var diyorum değişimin birikimi var diyor. Ya kardeşim diyorum bir şey de bak ya vardır ya yoktur diyorum. Bir şey ya beyazdır ya değildir dedim tamam mı? Ne dedi o biliyor musun? Gridir mesela dedi. İyi ya dedim yani. Beyaz değildir o zaman dedim. O zaman. Yani böyle artık o kadar kötü durumdalar ki yani böyle.
Ne diyor mesela? Orada Deniz Ergi Öztoy vardı bir biyolog. Evet. Mesela kalkmış şöyle çok komik bir iddia bakın ne diyor. Diyor ki bir maymun Hamlet'i yazabilir. Daktilo'nun başına geçip Hamlet'i yazabilir. Nasıl yazarmış? Şöyle yazabilirmiş. Eğer daktilonun tuşları onun uygun tuşta nereye basacağına göre ayarlanmışsa... He. O zaman Hamlet'i çıkarabilirmiş kusursuz olarak. Hmm. Yani bu ne demek?
Peki daktiloyu kim ayarlayacakmış?
Yani burada onlar bir bilinçli bir mekanizma var.
Hamlet'i, bak Hamlet'i yazdıracak şekilde daktilo ayarlanmış.
Ya da ayarlanmış.
Zaten bakın maymun daktilonun başına falan da geçmez de.
Tabii.
Maymun daktilonun başındaki tuşlara basacak. Onun yanlış bastığı tuşları kabul etmeyecek. Doğru tuşları kabul ederek Hamlet yazılacak.
yani burada bilinci artık zaten kabul ediyor mu? Yine bak ediyor. Çünkü bilinci kabul etmemek mümkün değil yani biyolojik sistemlerde.
Tabii.
Öyle değil mi?
Tabii.
Bir hücrenin içindeki komplekslik asla reddedilemez. Orada hangi proteinin hangi aşamada nasıl çalışacağı belirlenmiş. Bir proteini sentezinde proteinler olmazsa yine protein zaten sentezlenemiyor. DNA'nın replikasyonunda yine proteinler çalışıyor. Taşınmasında yine çalışıyor. Ve işte amino asitlerin taşınmasında, getirilmesinde, götürülmesinde, proteinin paketlenmesinde, üç boyutlu hale gelmesinde her aşamada proteinler çalışıyor. 60 ayrı proteinin zaten kusursuz olarak çalışıyor olması gerekiyor. Moleküler motor haliyle, makine haliyle çalışması gerekiyor ki tek bir protein üretilebilsin. E bu ne demek? Zaten bir düzen var orada. Zaten kusursuz çalışan bir mekanizma var. Yok diyor, bu şey oldu, random oldu. Onların kelimesini kullanıyor. Rastgele oldu.
Ya, yani,
rastgelesin mi var burada?
Şimdi tabii çok zor durumdalar. Tam bir rezaletin içinde oldukları için çırpınmaya çalışıyorlar. Normalde bir akıl olduğunda kabul ettiler aslında. Yani bu Richard Dawkins'in söylediği uzaylılar demesi zaten akıl var demek o, değil mi? Yani akıllı
müdahale var.
Varlıklar
kabul etmiş oluyor.
Proteini getiriyor. Tamam da uzaylıları kim yarattı tabii,
tabii onu. Tabii. Hayır bir de yani, çok aslında öyle iyice hem daha komik duruma düşüp hem de yani hakikaten çok bayağı adice bir hareket oluyor. Çünkü yani sen şimdi bunun tesadüfen olamayacağını, rastgele olamayacağını, yok işte random'dan olamayacağını artık net kendinde görmüşken var olan akla da kendince bir takım bir şeyler bulmaya çalışmak hakikaten ayıp yani. Hani ona da uzaylı demeye kalkmak. E zaten yani bu tesadüfen olmayacaksa, bunu yaratan bir akıl varsa o sonsuz akıl Allah'ın aklıdır yani. Bunu söyleyecek, hakikaten söylemeyen bunun hesabını veremez. Çok komik duruma düşer. Ya bu dünyada da komik duruma düşer. Ahirette zaten çok komik ve çok kötü bir duruma düşer artık. Yani orada gülünecek tarafı da kalmaz Allah'ın izniyle. Şimdi bir de öyle başka açmazlar var ki. Adamlar sudaki canlının karaya çıktığını iddia ediyor. Sonra da o canlının sürüngen olup sonra memeli olduğunu iddia ediyor. Ama suda yaşayan deniz memelisi var. Yani karadaki memelinin de bir daha geri denize girip balin olması gerekiyor.
Evet.
Yani şimdi o kadar çılgınca, o kadar akıl almaz bir iddia ki, bir kere suyun içinde yaşayan bir canlı havadaki oksijeni kullanamıyor. Bunu herkes bilir yani. Bugün birazcık yaşı büyümüş bir çocuk akvaryumun içindeki balığı alıp dışarı koyduğu zaman çok kısa bir süre sonra öleceğini bilir.
Evet.
E bunu sen bir kere de yapsan o ölür. 10 kere de yapsan ölür. 100 kere de, 1000 kere de, milyon kere de. Şimdi hep böyle hani uzun zaman geçti hikayesiyle kandırmaya çalışıyorlar ya insanları. Çok uzun zaman içinde falan diyor. Tam masal anlatır gibi.
Milyon yıllar
ya
içinde.
İsterse trilyon yıl geçsin yani. Trilyon yıl geçse ne olur ki? Balık karaya çıktığı an ölecek. Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir suda yaşayan canlının sudaki solungaçlarını karada işe yarayacak akciğer haline getirmesi mümkün olmayacak. Bu kadar basit. E yüzgeçlerini hiçbir zaman ayak olmasına öyle bir vakit olmayacak. Yani zaten bunların olması için bir mekanizma zaten yok da. Yani öyle bir vakit de yok. Öyle bir imkan da yok. Öyle ortada balığa ait bir şuur da yok. Yani böyle bir şey insan nasıl iddia eder? İstediği kadar uzun zaman geçsin. E sen şimdi karada yaşayan bir memeli de sonra balina olup suya girecek. O da hani biliyorsunuzdur mutlaka. Şeyde balık yakalamaya çalışan ayılar zamanla balina oldu diyorlar.
Ben şimdi bakın söyleyeyim, okuyayım şimdi bak. Doğru. Diyor ki Darwin, bakın. Ayı ırkının doğal seleksiyon ile yapılarında ve alışkanlıklarında fazla, daha da fazla suda yaşar hale gelerek değişime uğramalarında bir zorluk göremiyorum.
Ha, onu makul görüyor yani. Ha, ayılar zamanla balina olmuştur diyor yani.
Evet.
Şimdi mesela daha olay daha temelinde, ilk noktasında zaten bitiyor. Neden? Çünkü cansız maddelerden canlı organizmalar meydana gelemez tesadüfler sonucu. Yani rastgele bir şekilde birbirini takip eden yine rastgele mekanizmalar bir canlıyı oluşturamaz. Böyle bir şey imkansız. Ancak akıllı bir müdahaleyle, yani üstün akıl sahibi ve her şeye hakim olan bir güç tarafından yaratılırsa bir canlı var olabilir, bir hücre var olabilir. Protein. Bakıyoruz da protein aşamasında zaten bitiyor mu olay? Evrim teorisi zaten çökmüş oluyor. Teori de demek lazım buna. Evrimin efsanevi iddiası, Yani işte masalsı senaryolar zaten çökmüş oluyor. Nasıl? Bir defa ne diyorlar evrimciler? Diyorlar ki çamurlu bir su gözdesinde protein rastgele oluştu diyorlar. Bir defa Le Chatelier prensibi var. Suyun içinde su çıkaran reaksiyonlar bir defa gerçekleşmez. Neden? Çünkü proteinin sentezinde zaten su çıkıyor. Yani amino asitlerin bir araya getirilip uygun şekilde dizilmesi sırasında peptit bağı oluşturuluyor ve o sırada su çıkması söz konusu. Peptit bağı oluşturması esnasında. Ki protein 3 boyutlu yapısına kavuşsun. O zincir oluşturulabilsin. Amino asitler tesbih taneleri gibi yan yana böyle dizilebilsin ve sabit şekilde çalışır hale gelebilsin o protein. Şimdi bakıyoruz zaten suyun içinde böyle bir reaksiyon gerçekleşemeyeceğine göre zaten kavanoz kapanmış oluyor. Öyle değil mi? Bir. İki, proteinin zaten kapalı bir ortamda sentezlenebilmesi mevzubahis. Onun dışında hiçbir yerde sentezlenemez. Hücrenin zaten var olması gerekiyor. Bütün organelleriyle var olması gerekiyor. Ve başta saydığım o 60 proteinin de yine var olması, hazır olması gerekiyor. Peptit bağının yapılabilmesi için çok özel o peptit bağını oluşturucu peptidaz enziminin zaten enzim de yine proteindir. Peptidaz enziminin zaten hazır olması gerekiyor. Ve bakın Sidney Fox'un yapmış olduğu deneyler var. İşte 180 dereceye kadar amino asitleri ısıtmış. Ortaya çıkan çeşitli zincirler var. Amino asit zincirleri var. Ama bunlar bakıyorsunuz dallanmış, budaklanmış zincirler. Hayır, bu hiçbir şekilde işe yaramaz canlı organizmanın. Tek zincir şeklinde olması gerekiyor amino asit zincirinin. Yani dallanıp budaklanan böyle işte branşlaşan bir şey şeklinde, ağaç dalları şeklinde bir protein zinciri kabul edilemez canlı içinde. Ve bütün proteinlerinde ille de bakın hep bunu görüyoruz. Sol elli olması gerekiyor. Sol elli amino asitlerden bir teşekkül olması gerekiyor. Sağ elli girdiği zaman canlı organizmanın içine, hücrenin içine bir defa bakıyoruz hiçbir işe yaramıyor. Ne oluyor? Zaten onu imha ediyor hücre. Hemen onu yakıyor, yok ediyor, sindiriyor. Böyle bir şeye yer yok. Hepsinin de sol elli olması gerekiyor. Yani bütün bunlar bir araya geldiğinde ne çıkmış ortaya? Bakın 44 tane amino asitten meydana gelmiş olan protein zincirleri de var. 6049 amino asitten meydana gelmiş protein amino asit zincirleri de var. Proteinler de var. Ortalaması 500 ele alalım. 500 amino asitten oluştuğunu düşünelim. 500 amino asitten müteşekkil bir proteinin rastgele bu şekilde bir araya gelmesi ihtimali 10 üzeri 950'de bir ihtimal. Yani 10 üzeri 950 defa deneme yanılma olacak. Onlardan bir tanesinde ne olmuş olacak? Doğru zincir olacak. Her şey peptit enzimleri de peptidaz enzimleri de çalışmış. Ama nasıl olur? Bir defa biz zaten peptidaz enzimi de yine protein. Onun da yine olmasını bekliyorduk. Yine demek ki hepsinin aynı anda aynı var olması gerekiyordu yani. Zaten. Yani imkansız çarpı imkansız kere imkansız. Bakın, bunun izahı yok hiçbir şekilde. Kabul edilir bir tarafı yok.
Seyircilerimiz iyice anlasın. Amino asitler sağ elli ve sol elli derken formülleri birbirinin aynı olmasına rağmen 3 boyutlu olarak ayna simetrisine sahipler. Bu sol elle sağ el gibi ya da sağ el sol eldiven eldiveni gibi düşünebilirsiniz. Sadece sol eller seçiliyor. Cihat Hocam'ın da dediği gibi doğada sağ eller olmasına rağmen sol ellerin seçilmesi bir akıl olduğunu gösteriyor. Yani bütün hücrenin mekanizması ona göre sağ elleri hiç kullanmıyor. Çünkü zaten sağ elli girdiği zaman şey bozuluyor. Yapısı bozuluyor proteinin. Yani protein olan
işe yaramıyor.
Şimdi bakın burada reaksiyonu görüyorsunuz. Bu reaksiyon işte peptit bağının oluştuğu reaksiyon. Mesela solda örnek olarak glisin var. Sağda da alanin amino asitleri var. Bunların karboksille amino grupları birleşiyor. Buna peptit bağı deniyor ve su çıkaran bir reaksiyon olarak birleşiyor. Bakın görüyorsunuz elektronları ortak kullanmaya başlıyorlar. Biri eksi yapıda, biri artı yapıda. Bu da Nature dergisinden sistemin ne kadar kompleks olduğunu gösteren ama basitleştirilmiş çizimi bunun görüyorsunuz burada. Bir enzim görev yapıyor. Bakın sağ bu sarı toplar amino asitler. Amino asitleri birbirine ekleyen, bakın burası ribozomun olduğu yer. Burada peptidil transferaz diye bir enzim var. Bütün peptit bağlarını gerçekleştiren. Peptit bağlarını gerçekleştirmek için enzimler görev yapıyor. Şundan dolayı enerji gerektiren bir reaksiyon. Hı hı. Dolayısıyla kendi kendine olan bir reaksiyon değil. Yani siz amino asitleri yan yana bıraktığınız zaman hiçbir şekilde peptit bağ yapmıyorlar. Direniyorlar peptit bağa. Bunun için mutlaka peptidil transferaz enzimi gerekiyor. Dolayısıyla bir protein gerekiyor. Şimdi bakın bu ribozomun yapısından ben size bahsedeyim. Yani detaylı anlatmayacağım da sadece bakın ribozomun yapısının içerisinde biz şimdi bir baktık şöyle 55 tane ayrı protein var. 55 protein. kendisi protein, yani toplam 55 evet, tane protein evet. görev yapıyor sadece ribozomun içerisinde. Bunun dışında protein oluşması için şey aşaması hariç, DNA'dan kopyalama aşaması hariç 30'a yakın başka enzim var. Yani 80 küsür, 60 da değil aslında, 85 tane enzim DNA'nın şeyinin kopyalanması bölümünün haricinde. Onlar da eklendiği zaman sayı büyüyor. Ayrıca bakın proteinin proteinden sonrası yani imal edildikten sonrasıyla ilgili görevli enzimler var. Kaç tane biliyor musunuz bu enzimler? 1500 üzerinde enzim var görevli.
Çeşit
protein evet. Proteinlerin yapısını da değişiklik meydana getirmek için. Yani bu böyle bugün bilinenler yani bizim bildiklerimiz. O kadar kompleks bir yapı var ki böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Yani bırakın doğaya bırakmayı. Hiçbir şeyde laboratuvar ortamında bilim adamları oturup da protein sentezleyemiyorlar. Ellerinde böyle istedikleri aleti alıp teknolojiyi alıp proteinleri yan yana getirip enzimleri olmaksızın yapamıyorlar bunu.
Ve bütün sistem iç içe geçmiş durumda. Yani birinin var olabilmesi için öbürünün zaten var olması gerekiyor. Tabii. Birinin oluşabilmesi için aynı anda diğer 3 tane bu saydığın sistemin zaten işliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bunların ayrı ayrı var olmaları imkansızken ayrı ayrı tek başına var olsalar bile hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Yani biraz önce senin dediğin gibi imkansız kere imkansız. Yani hani bir imkansız, o da imkansız, o da imkansız, o binlerce, milyonlarca imkansızın aynı anda bir daha oluşması gerekiyor. Evet. Yani dolayısıyla hani değil bilim adına çıkan bir insanın normal düz mantıkla evet. yani aklı olduğunu iddia eden bir insanın böyle bir şeyi iddia etmesi akıl alacak bir şey.
Mesela peptit bağından bahsettik az önce. Moleküler bir bağ. Yani oradaki amino asitler belli atomlar yalnızca tek elektronu kullanmaya başlıyorlar. Ortak kullanmaya başlıyorlar bir elektronu. Şimdi başka hücrenin başka hiçbir yerinde insan vücudunda ya da hayvan vücudu ya da bitki hücresi ya da bakteri olsun başka hiçbir yerde bu bağın aynısını bir daha bulamıyoruz. Peptit bağ yalnızca proteinlerde gerçekleştiriliyor. Başka hiçbir yerde kullanılmayan bir özel bir bağ.
Tabii karboksil ile amino grubu arasında deniyor. Yani bu evet. tabii her yapıda bulunan kimyasal yapılar değil bunlar. Hı hı. Ve mutlaka enzim de gerekiyor. Yani enerji kullanıldığı için siz yokuş yukarı sürülen bir şey gibi düşünebiliriz yani böyle. Bir şeyi evet. yokuş yukarı götürmek için mutlaka bir araç gerekir, enerji gerekir değil mi?
Orada kovalent bağ mı oluşturuyorlar?
Kondansasyon bağı deniyor buna böyle.
Elektron paylaşıyorlar.
Evet, elektron paylaşıyorlar tabii yani evet. Elektron paylaşıyorlar ve enerji gerektirdiği için de enzim gerekiyor ve hiçbir şekilde doğal şartlarda oluşturmuyor. Siz ne kadar ısı verirseniz verin, ısıyı yükseltin evet. ya da düşürün, peptit bağ yapmıyorlar, başka bağlarla birleşiyorlar. Evet. Bir, ikincisi toprağa bıraktığınız zaman amino asitler mutlaka başka bir kimyasallarla reaksiyona giriyorlar, hı-hı. yine protein olmuyor. Hı-hı. Sol eliler dahil olmuyor, sağ eliler de giriyor, yine protein olmuyor. Hele hele amino asitler hiç olmuyor. Amino asitlerin olması için de yine hücre ortamı ve onlarca enzim gerekiyor. Yani amino asitler sadece hücrede sentezlenebiliyorlar. Nitekim yapılan deneyler bu yüzden başarısız. Mesela Stanley Miller deneyi var. Başarısız çünkü kullandığı gaz karışımı gerçeği yansıtmıyor. Amino asitlerin olması için özel gaz kullanıyor. Dünyadaki ilkel şartlarda yok. Nedir bu? Bir kere amonyak kullanıyor. Ondan sonra metan kullanıyor. Metan gazı kullanıyor. Bunların ikisi de yok. Bir ilkel atmosferde. Kendisi 80'li yıllarda itiraf ediyor zaten gerçekçi olmadığını. Bunun yerine karbondioksit azot olması gerekiyor. Siz karbondioksit azotu su buharına ve hidrojene ilave ettiğiniz takdirde hiçbir şekilde amino asit yapmıyor. Artı organik asitler oluşuyor. Organik asitlerden hemen izole ediyor cold trap dedikleri soğuk tuzakla. Soğuk tuzak doğada yok. Zaten bıraksa kullanmasa onu organik asitlerle hemen reaksiyona gireceği için yine amino asit olmuyor. Oksijen kullanmıyor. İlkel atmosferde oksijen yok diyor. Bu doğru değil. Biz biliyoruz ki bugün 3,5 milyar yıllık kayalarda oksit olmuş uranyum ve demir oksite rastlanılıyor. Demek ki oksijen var. Oksijen olduğunda hemen saldırıyor amino asitlere ve onların elektronlarını alarak amino asitleri parçalıyor. Amino asit olamıyor dolayısıyla. Diyelim ki oksijen yok onun dediği gibi. O zaman ozon tabakası olmuyor. Ultraviyole on binlerce kat yükseliyor yine parçalıyor. Hı-hı. Yani hiçbir şekilde dedikleri doğru olmuyor. Ayrıca sahilli amino asitler de elde ediyor. Sahillerle sol eliler reaksiyona girdiği anda zaten yine protein olmuyor. Peptit bağı yapmıyor. Yani neresinden tutsanız evrim çöküyor. Amino asit aşamasında çöküyor aslında. Ben proteine bile gelmiyor.
Evet. Hayır zaten örnek olarak hep herkes hani bütün bilim dünyasında da şey denir ya hani sonuçta amino asitler proteinlerin temel taşı işte bir binanın tuğlasına benzetmek lazım diye. İşte aslında o örnekte olduğu gibi yani o tuğlaysa ama tuğlanın da zaten fabrikada üretilmesi gerekiyor. Evet. Fabrikanın duvarları da tuğladan meydana geliyor. Evet. Yani nasıl olacak bu? Yani o tuğlanın olması için meydana da olması gereken fabrikanın tuğlaları yok. Tuğla üretecek fabrikanın olabilmesi için o tuğlaya ihtiyaç
yine
var.
Yine makineler lazım.
Yine makineler lazım. Hepsinin aynı anda olması lazım.
Fırın lazım vesaire, evet. Yani burada daha, bakın daha ilk noktada zaten daha başında olay çökmüş durumda. Bundan sonra ne kalıyor geriye? Evrimcilerin hayali senaryoları var. Şimdi bunları istedikleri kadar anlatsınlar. Yok işte kurbağa prense dönüştü. Bu masalda olur. Değil mi?
Tabii.
Yok işte kurbağa prense dönüşmedi de ne diyorlar? Daha farklı bir şey söylemiyorlar ki. Balık diyorlar, sürüngene karadaki bir canlıya dönüştü diyorlar. Bu da ondan daha öte bir şey.
Tabii canım.
Yani işte ne oldu? Sürüngen kuşa dönüştü. Yok işte şempanze insana dönüştü. Yani bunun hiçbir bilimsel temeli yok.
Hayır, zaten hakikaten masala sözde bilimsel şey kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Sıçramalı mutasyon diye bir şey uydurdular bir ara. E ne demek sıçramalı mutasyon? Yani şimdi mutasyon
formu yok.
Hayır yani şimdi evet. Yani mutasyon hani güya bilimsel bir şeyde kullanacaklar ya. En son dedikleri şey gelecek bir kertenkele yumurtlayacak.
Evet.
Mutasyon olacak. Yumurtanın içinden bir anda kuş çıkacak. Bu da sanki böyle çok bilimsel bir şeymiş gibi, buna da sıçramalı mutasyon dediler. Yani bunun işte normal masal hikayesinden ne farkı var? Hakikaten yani kurbağa işte bir şeyin kutunun içine koydun, içinden prens çıktı işte, aynı şey.
Evet. Yani evet. O da nereden çıkıyor? İşte hiçbir şekilde bir türler arası işte birbirine değişimi, dönüşümü ispatlayamadıklarını kendileri de fark edince diyorlar ki bari bizim hikayemiz böyle olsun, temellendirelim. Evet. Yani böyle diyelim de böyle olmuş olsunu beğenmişler. Evet. Ama bir hiçbir temeli yok. Yani hiçbir bilimsel değeri yok. Kıymeti yok.
Evet. Yani sıçramalı evrim dediler ya, mutasyon
şey, değil de. Sıçramalı evrim.
Gerçek adı da o değil de aslında. Kesintiye uğramış denge diye söyledikleri, dediğin gibi yani böyle.
Anlattıkları şey bu.
Evet. O evet. Anlattıkları bu özellik. Dediğin gibi yani yumurta, kertenkele yumurtasından kuş çıkacak. İşte
mutasyon diye oldu. Bu çıktı diyorlar.
Bir de mutasyonun bugün zararlı olduğu çok net biliniyor artık. Yani mutasyon rastgele değişiklikler ki DNA'nın çok kompleks yapısı var. DNA'da öyle rastgele bir değişiklik, o kadar mükemmel bir yapısı var ki yani insan okudukça hakikaten hayrete düşüyor. Sübhanallah, Allah'ın yaratma sanatı, o kopyalama mekanizmaları, mesela hata düzeltme mekanizması var. Hı hı. Bakın sırf bu evrimi bitiriyor, kökten bitiriyor. Hata düzeltme ne demek yani? Bizde akıl var orada demektir, değil mi?
Evet.
Hatanın olduğunu bilecek, hatayı düzeltecek bir sistem yaratılmış. Yani DNA'nın üzerindeki harf hataları olduğu takdirde hemen bunu tanıyan özel enzimler var. Bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Geliyor oraya, hatayı buluyor ve bunu değiştiriyor. Şimdi bakın bu da, burada da bir mucize var. Bu da yakınlarda keşfedilen bir gerçek. DNA kopyalanıyor. Kopyası oluşuyor, değil mi? A, C, T ve G harfleri var. A'ya karşılık T harfi geliyor daima. Böyle olması gerekiyor. C'ye karşı D, G harfi geliyor. Bunlarda bir düzensizlik olduğu zaman, mesela A'ya karşı diyelim C harfi geldiği zaman, bu bir hata oluyor. Bunu gören enzimler var. Fakat DNA kopyalandığı sırada diyelim bunda A var. Bunda da T yerine C geldi. Hata oldu. Şimdi enzim hangisinin hatalı olduğunu nereden bilecek? C mi hatalı, A mı hatalı? Değil mi?
Tamam.
Biri orijinali, biri hatalı olduğuna göre. Hı. Eğer bunu doğru kabul ederse bunu hata kabul edecek o zaman. Orijinalini hatalı kabul doğru kabul ederse kopyasını hata kabul etmesi gerekiyor. Ama tersi de olabilir. Şöyle oluyormuş. Bunun üzerine özel işaret konuyor ki enzimler onu tanısın diye, orijinal olduğunu biliyorlar bunu. Dolayısıyla kopyalamadaki hatayı buluyorlar ondan sonra, kopya olduğunu bilerek.
Evet.
Bu muazzam bir akıl evet, yani. Böyle Allah'ın Sübhanallah yaratması yani böyle. Bu kepazelik, bunu tesadüfen oldu demek yani böyle evet, değil mi? Yani
büyük rezalet.
Çok büyük rezalet.
Bir de şeyden bahsettik ya. Yani bir proteinin sentezi için 60 ayrı protein, hatta sen de rakamı yani binlere yükselttin. Daha şu anda
tabii
rakamlar...
Tabii 85 tane sadece yani DNA'nın kopyalanmasından ribozoma kadar olan aşamadaki evet, enzimlerin sayısı.
Evet.
Ondan sonra ribozomdan sonra da post translation modification deniyor.
Evet.
Yani bu protein yapılmasından sonraki ayarlamalar yapıldığı zaman bu sayı binin üzerine çıkıyor.
Evet.
Yani binin üzerine evet, çıkıyor.
Yani ve bu kadar proteinin aynı anda hazır halde bulunması tek başına yetmiyor zaten. Bu proteinlerin gerekli emri alıp buna göre hareket etmeleri, gerektiği yerde hazır olarak bulundurulmak üzere sevk edilmeleri gerekiyor. Taşınmaları gerekiyor hücre içinde. Uygun yerlere uygun zamanda hazır olmaları üzere taşınmaları, sevk edilmeleri gerekiyor. Emir almaları gerekiyor. Yani hay sıfatı Allah'ın burada tecelli etmiş oluyor. Allah emrediyor, yaratıyor bu şekilde.
İnşallah.
Diğer türlü istediği kadar proteinler olsun, istediği kadar DNA olsun. DNA bir defa hiçbir şekilde okunmaz. Oradaki şifreler hiçbir şekilde çözülmez. Allah'ın emri olmazsa, o proteinlere Allah emretmezse, üstün güç sahibi Yüce Rabbimiz emretmezse, o proteinler hiçbir şekilde çalışır halde durmazlar. Çalışmaya başlamazlar. Bir kenarda beklerler. Milyonlarca yılda beklerler. O hücre de böyle zaten milyonlarca yıl değil. Hemen anında ölü verir zaten. Tabii. Çürür gider.
Yok olur gider.
Ölü olmuyor. Nasıl oluyor? Hepsi gerektiği anda o nanosaniyeler içinde gerekli hareketleri yapıp çalışır durumda biz buluyoruz bu sistemi.
Evet, bakın şimdi Allah'ın yaratma sanatı inşallah. Ben size söyleyeyim rakamı. Bu söylediğim hani binin üzerine dediğim 500 tane protein kinaz. İnsanın evet. protein kinaz var. 150 tane fosfataz var. Ve 500 tane de proteaz enzimi görev yapıyor. Şimdi bu çok kompleks. Daha fazlası söyleyeyim size. Her bir hücrede, insan hücresinde Amerikan Temel Bilimler Akademisi'nin şeyinde, sitesinde var bu bilgi. Diyor ki her bir insan hücresinde 10 milyar protein var her an. Her an 10 milyar protein bir tek hücrede olan. Saniyede 2000 protein sentezi yapılıyor. Yani oradaki trafiği ve düzeni düşünün. Evet. Muhteşemliği. Ve en ufak bir hata yok. Evet, saniyede 2000 Tabii. protein yani DNA Aşağı. Üzerinde. Muazzam harıl harıl bir şey var, faaliyet var
kalite
böyle.
Kalite kontrolü de yapılmış, bütün aşamalarıyla evet. geçmiş. Bin aşamadan geçip.
Evet, kalite Hı. kontrolü yapılıyor. Hatalar hemen tahrip ediliyor, düzeltiliyor, tahrip ediliyor. Bunların yani o kadar kompleks mekanizmalar var ki. Mesela protein düz bir zincir ya, böyle işe yaramıyor bu. Üçe katlanması gerekiyor bunu.
Evet, kendi boyutlu.
Üç boyutlu olarak katlanması gerekiyor. Bunu yapan ayrı proteinler keşfedildi, şaperon proteinleri diye. Anında proteinleri sadece bir şekilde katlandığı zaman ama fonksiyon görebiliyor. Yani herhangi bir şekilde katlandığı zaman değil. Yani siz protein kendi haline bırakın, herhangi bir katlanma onu fonksiyonel hale getirmiyor. Hı hı. Sadece özel bir şekilde katlandığı zaman şey ediyor.
Üç boyutlu bunu... yapısına ulaşırsa bir anlam var çünkü evet. o proteini.
Yani böyle düzen üstünde düzen ihtişamlı, o kadar ihtişamlı evet. bir yaratılış var ki maşallah. Yani bu tabii Allah'ı tesbih ettirtiyor. Evet, bilimin inşallah. Amacı bu. Bilimin amacı Allah'ı inkar etmek olur mu? Bu şunun gibi yani bir tane tablo var. Tabloya bakıyorsunuz siz, ressamı takdir edersiniz. Tablonun kendisi takdir edilir mi? Tesadüfen olmuş, Aynen. ne güzel olmuş falan denirse deli zırvası olur bu. Ressamı takdir edersiniz. Yani tablonun varlığı ressamı inkar ettirir mi? Bu kadar saçma bir mantık olur mu? Haşa, Allah'ın yarattığı bilim Allah'ı inkar ettirebilir mi? Yani bunu yaptılar evet. işte ama. İnsanları böyle aldattılar.
Evet, evet. Hileyle, evet, sahtekarlıklarla bunu böyle işte laf salatalarıyla yani... kelimelerin yerini değiştirerek bakın işte tesadüfi kaldık rastgele kullanamıyorlar. Evet, evet. İngilizcesini kullanmaya çalışıyorlar hatta.
Evet.
Çok komik durum yani siz insanların gözünün içine baka baka hele hele Türk milleti çok uyanıktır halkımız İnşallah. Maşallah. Yani kimse halkımızı bir defa kandıramaz. Yani gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlarsa da en güzel şekilde rezil olacaklar. Bu kaçınılmaz. Bir rezil de oldular.
Belli İnşallah. Bir zamanda bilimi kendi tekerlerini alıp yani hep herkese de işte hani siz halksınız anlamazsınız kardeşim. Yani bu konularda yorum da yapamazsın. Görüş de beyan edemezsin. Hani bunu sadece onların tespit ettiği belli bir zümrenin söylediği doğrudur, bilimseldir. Geri kalan bütün görüşler bilim dışıdır gibi. Yani deli zırvası bir şeyi halka dikte ettiler. Maalesef yani bir dönem Allah razı olsun hocamızdan. Hocamız çıkıp doğruları anlatana kadar.
Evet.
Yani bayağı büyük bir kitle bunu böyle kabullendi. Yani Müslümanlar da ya hani bizim tamam inancımız kendi kalbimizde bilim ayrı bir şey sanki hani aman dur fazla onlarla biz ilgilenmeyelim hani imanımız gider falan yoksulca. Gibi yani Allah korusun çok yanlış evet. bir düşünceyle kendi kabuklarına çekilip bu konular hakkında araştırma yapmaktan düşünmekten konuşmaktan imtina ettiler halbuki o kadar tersi bir durum söz konusu ki zaten Hı. onu bildikleri için de bunlar herkesi bilimden uzak tutmaya çalıştı. Çünkü tam tersi.
Yani ne zaman ki tekellerinde
zannettiler. Halbuki evet. insanlar ne zaman bilimsel düşünmeye başlarsa, bilimsel gerçekleri öğrenirse, bilgisinin yettiği kadar, aklının yettiği kadar ne kadar öğrenirse o zaman o derece Allah'ın yaratmasındaki azameti, kudreti, sanatı, evet. inceliği çok daha iyi anlar. Yani zaten o şekilde oluşan bir iman çok kıymetli. O şekilde oluşan bir iman Allah'ın izniyle hiçbir zaman en ufak bir sekteye uğramaz. Küfrün, inkarcıların, işte Darwincilerin, evrimcilerin asla böyle bir inanç karşısında da hiçbir şansı olmaz. Aynı bugün olduğu gibi nasıl şimdi mesela hocamızın şansı karşısına çıkma fırsatı yani. Olmaz evet. Allah'ın izniyle. Hocamızın karşısına çıkmaktan çekiniyorlar. İşte öyle olan Müslümanların hepsinden aynı şekilde Allah'ın izniyle korkup çekinirler.
Evet,
konuşamazlar, işin, bilimi de ağızlarına alamazlar.
Evet. Bu işin saçmalığı yalnız biz söylemiyoruz ki. Darwin kendisi söylüyor zaten. Evet. Bakın Darwin diyor ki Thomas Huxley'e yani o dönemin evrimci arkadaşına yazdığı mektupta teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Kendisi paçavra diyor zaten söylediklerini. Herkes bilir bunu. Darwin zaten herkesten daha iyi biliyor. Bakın diyor ki bir türün diğerine değişimle ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Evrime dair hiçbir kanıt yoktur diyor. Evet. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Bitti.
Darwin söylüyor bunu. Evet. Daha ne o zaman?
Darwin de hocası yazdırıyor kitabı işte. O, evet, çok açık yani. Tabii.
Darwin de kendi teorisini, kendi iddiasının daha doğrusu geçersizliğini bir şekilde itiraf ederken bugünün Darwinistlerine bakıyoruz. Darwin'den daha çok Darwinist olmuşlar.
Evet, evet.
Neden? Çünkü ideolojik sebeplerle.
Tabii.
Diğer ihtimal, yani diğer alternatif olan yüce kudret sahibi Rabbimizin yaratması gerçeğini kabul etmemek adına bunu savunuyorlar.
Tabii.
Ateizme bir delil olsun, sözde bir dayanak olsun diye. Yoksa ateizm çökmüş oluyor. Çökmesin diye bu şekilde artık ümitsiz bir çaba tabii ki bu. Bunu savuna geldiler bugüne kadar. Artık bugün, artık günümüzde tamamen bilimin ışığında tamamen çökmüş durumda. Ateizm de çöktü, Darwinizm de çökünce.
Evet, Allah bu saçma akıl yapılarına Kur'an'da dikkat çekiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor ki, yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midir? Evet, saçma bir akıl yapısı burada, saçma bir mantık. Ya bıraksınlar bu işleri, bu saçmalığı da bıraksınlar. Hiçbir delili yok. Zaten her mesela karşımıza çıkamıyorlar. Çıktıkları zaman ikrar ettiriyoruz yani böyle değil mi inşallah? Hocamızdan hiçbir şekilde karşılarına çıkamıyorlar da. Cihat Hocam da inşallah Allah izin verirse.
Pazartesi
günü. Pazartesi günü çevirecek. İnşallah. Yani böyle. Çünkü mümkün değil. Bakın biz hakkı savunuyoruz. Yani bu bizim özelliğimizden kaynaklanan bir şey değil bu. Hakkı savunduğumuz için Allah mutlak galip gelendir. Allah galip geliyor. Yani dolayısıyla böyle bir şeyi kazanmaların imkanı yok. Zaten mağlup olmuşlar bunlar. Evet. Yani mutlaka kaybediyorlar ve kaybedecekler. Daha da kaybedecekler. Dolayısıyla yani Allah'a karşı birinin kazanması nasıl mümkün olabilir ki? O da kaderinde yaratıldığı için zaten onu yapıyor. Yani onu değil mi? Zihninin içinde evrime inanan biri hiç çıkamadığı zihninin içinde evrime inanıyordur. Yani bir kere bunu düşünsün ne kadar aciz olduğunu değil mi? Allah'ın yarattığı görüntülerle muhatap olduğunu. Zaten burada konu bitiyor. Yani orada artık evrim mevrim var mı işte? Her şeyi Allah yaratıyor. Bütün görüntüyü gösteriyor Allah sana. Sen de zihninin içinde izliyorsun Allah'ın yarattıklarını ve şükrediyorsun. Yani konu bundan ibaret zaten. Hiç çıkamadığın beyninin içinde yani evrim mi olur yani böyle tesadüf saçmalığı yani orada değil mi böyle ya bıraksınlar bu işleri. Tabii.
Hayır zaten mesela şeyin yine Darwin'in kendi bir sözü var. Diyor ki gözü düşünmek beni teorimden soğutuyor diyor.
Soğutuyor diyor.
Ama zamanla bu fikre alıştım diyor. Ama şu aralar tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse deli edecek diyor. Yani bu nasıl akıl almaz bir mantıktır? Yani şimdi gözü düşünmek zaten hakikaten hani herhalde görmenin nasıl oluştuğunu falan anlamaya çalışıyor. Belki onun üzerinde düşündüğü zaman teorisinden adam soğur da yani hakikaten ne kadar rezalet bir şey olduğunu da anlar. Ama buna zamanla alıştırmış kendini bu sefer tavus kuşunun tüyüne takmış. Şimdi hakikaten bize geçenlerde öyle bir işte hayvanat bahçesi gibi bir yere gitmek kısmet oldu. Yani o tavus kuşu vardı. Yani akıl almaz bir şey. Yani hakikaten yani böyle bir canlının tüylerinde böyle bir ahenk, böyle bir simetri, böyle bir güzellik. Heh, var mı resmi?
Yani maşallah tabii.
Maşallah, sübhanallah. Şuraya bakar mısın yani?
Hasta ediyor. Tabii
hasta eder. Darwin'i de hasta eder. O kafadaki herkesi de ölene kadar hasta eder. Ama Allah'ın izniyle bizi hiç hasta etmiyor. İnanan hiç kimseyi de hasta etmiyor. Tam aksine
maşallah.
Allah'ın azametini, kudretini görüp tesbih etmemize vesile oluyor. Yani
hasta etmek derken artık yani kendi inkarına şahit kılmış oluyor.
Tabii.
Çünkü bakın, zaten açık bir şekilde Allah'ın varlığının delili tek başına.
Bakın zaten diyor
estetiğiyle.
Darwin'in birkaç sözünü daha okuyalım. Diyor ki bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum diyor. Francis Darwin, Charles Darwin'in hayatı ve mektupları. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma. Tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun 10 sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı. Kim söylüyor bunu? Darwin söylüyor.
Evet.
Biliyor yaptığı rezaleti. Evet. Bilmez olur mu? Bir kere Allah'ın huzuruna getirildiğinde herkes biliyor olacak.
İnşallah.
Allah soracak yani böyle bu canlıları görmedin mi değil mi?
Evet.
Tesadüf olamayacağını bilmiyor muydun? Hocamız da izah etmişti evet, buradan ayetlerle inşallah. Herkes vicdanında biliyor Allah'ın yarattığını. Yani mümkün değil. Yani çünkü sorduğun zaman hakikaten mesela Ali Demirsoy'a gitmiş bir çok yakın arkadaşı ya Ali demiş sen hakikaten evrime inanıyor musun demiş yani. Değil mi? Bu yani kimse inanmaz. Zaten söylüyor. Bir proteinin diyor tesadüfen oluşma ihtimali diyor. Maymunun diyor daktilonun başına insanlık tarihini yazması gibi bir ihtimaldir diyor. Şimdi bu imkansız yerine bu anlamsız cümleyi kuruyor. Yani maymun daktilonun Maymunlara deney yapmışlar biliyor musunuz Darwinistler? Hakikaten yapmışlar. Daktilo'yu koymuşlar yanına. Maymun yanına bile gitmemiş daktilo. Maymun gider mi? Daktilo ne olduğunu ne bilsin. Yok orada yazı yazacakmış, Hamlet'i yazacakmış falan filan. İpe sapa gelmez şeyler. İşte bakalım şimdi biz olduğumuzda i̇nşallah. Onların karşısında o cümleleri kurabilecekler mi evet, bakalım. İnşallah. Hamlet'i Hamlet'i yazıyor
bilmem ne. Biz hiçbir şekilde öyle demagoji yapmalarına asla izin vermeyiz Allah'ın izniyle. Bizim karşımızda ancak gerçekler varsa... Gerçekler ortaya çıkar. Biz buna inşallah vesile oluruz.
İnşallah.
Gerçekler neyse çok net bir şekilde, açık bir şekilde anlaşılacak Allah'ın izniyle.
Tabii yani o kadar, bakın hatta bir örneğini gösterelim de inşallah. O kadar anlamsız şeyler söylüyorlar ki.
Yani kendileri de aslında ne kadar saçmaladıklarını evet, kendileri de farkındalar. Ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her nefis kendine basirettir diye buyuruyor, bildiriyor inşallah.
Evet inşallah.
Yani her nefis kendini biliyor. Herkes kendini farkında. Kafasından geçen samimiyetsizliğinin kendisi de farkında. Kendisi şahit samimiyetsizliğine. Eğer samimi ise ona da şahit insan. İnşallah.
Gerçi biraz internet evet. Ses olayı ne oldu? Ha?
Bir şey atletmeyin. Yani cansızla can arasında böyle kutsal çok farklı bir şey yok. Yani cansız madde canlı madde arasında... Çok büyük
fark. Yani böyle sen durur mu yani masayla tavus kuşu arasında fark olmaz olur mu? Ya da insan ruhu olan
bir cansız maddeden, cansız maddeden, tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Çünkü öyle bir nokta. Ya henüz daha yapamadık.
Kahve muhabbetine
dönüyorum. Ama yani hakikaten. Biraz kahveden gelmiş gibi bir havası var.
Elbette. Yani kahve gidebilir insanlarımız tabii ama kahve tabii kimse böyle muhabbet etmiyor. Böyle saçmalamıyor.
Bilimsel bir muhabbetten çıkmış yani olay.
Evet, evet. Ama ihtimal neden bir ihtimal üzerine çöküyor?
Geyik
ama bakın onu uygun, bakın uygun. Hücresel koşullarda. Nanosaniyede bunu yapan güç nedir? Bunu anlatın bize. Nanosaniyede bunu yapan güç polimerlerin birleşmesini sağlayan doğal kuvvetler. Seçici kimdir orada? Seçici kuvvetler. Seçici akıl nedir? Seçici protein katkılırken bakın. Protein katkılırken.
Yani tam rezalet yani böyle değil mi?
Tek cümleyle söyleyecek olursak eğer. Bizim bugünkü çok hücrelerin ilk atasını oluşturan temel hücreye baktığımızda bu hücrenin bugünkü özelliklere sahip hücreleri vermesindeki en önemli etkenin bir bakterinin başka bir bakteri içerisinde, bu da arkebakteri denen bakteridir, girip bir ortak yaşam oluşturmasıyla biz bugün bildiğimiz hücreyi meydana getirmiş oluyoruz.
Yani nasıl atıyor yani? Hayır bakteri var, bir daha bakteri var, ikisi bir araya geliyor, yani. Hücre
zaten
var.
Bakteri var.
Ya onlar nasıl olmuş?
Bakteri... Bırakın lan sen, var böyle bir şey? Var böyle bir şey ya? Yani böyle bir şeyin diyaloğu halinde bizim ikimizin ortak noktada buluşması gibi bir zaten şey olamaz ya seninle. Şimdi bak, şimdi sevgili kardeşim bu dünya, şimdi dünya değil elma ama dünya gibi farz edelim. Bak Borkman ekvator dediğimiz ortasından geçen ekvator dediğimiz saçmalığı işaretledim.
İnan Bey.
Bak saçmalamayın. Şimdi ben sana açıklıyorum. Ben sana açıklıyorum. Bak şimdi bu ekvator dediğimiz saçmalığı işaretledim. Bu dünyanın ortasından dönen ekvator. Ne kadar bu ekvatorun çapı? 40 bin kilometre. Bize hep eskiden beri bir günde mi döndüğü söyleniyor bu dünyanın. Yani ne demek bu? 24 saat demek. Şimdi ufak bir hesap ya bu. Ufak bir mantık hesabı. Şimdi 24 saatte 40 bin kilometre dönen bir dünya var. Bu da demektir ki böl 60'a.
Adam ne kadar akılsızca bir şey
öyle. 16.667 kilometre dönen saatte demek. Böl onu da 60'a. 487 metre. Dönmesi lazım bunun bir saniyede. Şimdi ben bu... Şimdi güzel kardeşim ben bunu zıpladığımda, şimdi ben olduğum yerden zıpladım. Ben şimdi buraya bir, bak şimdi. Buraya ben zıpladım. Buradan ben şimdi o mantıkla gidersek buraya bir, şimdi buraya bir çizgi koydum. Bu çizgi burada. Bunun 24 saat sonra çizginin sabah uyandığımızda baktığında aynı yerde olması lazım. Değil mi? Şimdi bak ben bu çentin olduğu yerden zıpladım. Zıpladım bir saniye havada kaldım bir saniye yerdeyim diye düşün. Havada kaldığım süreyi ikiye böl. Şimdi onu ben zıpladığımda...
Yani işte
demagoji yani.
İnsanlar evet, dalga geçiyor şey tabii yani böyle kabulünde bir tarafı yok ki. Gençlerimiz çok zeki. Evet. Hocamızın sitelerine giriyorlar, eserlerini okuyorlar. Artık böyle insanları kandırmanın imkanı yok tabii inşallah. Hakikaten yani bu birkaç tane bölüm seçmişler de bütün program boyunca böyle yani çok gerçeğe aykırı,
ayıp yani, evet,
yani
evet,
böyle mantığa evet, aykırı sürekli olarak iddialar ve demagojiler var. Zaten hı-hı, mesela Yiğit Bulut bir soru soruyor. Hayatın başlangıcını açıklayın diyor. Aradan yarım saat geçiyor. Hiçbir şey söylemiyorlar. Sürekli demagoji var. İşte uçak gördüğünüz zaman onun mühendisi olmaz mı diyor. E şimdi diyor uçak diyor. Ne vardı uçakta diyor. Metal var diyor. Metal nereden geliyor diyor. Cevap olarak topraktan geliyor diyor. Yani kardeşim mühendisi var mı tamam, yok mu? Var. Oradan da o zaman diyorsa aynaya baktığınız zaman diyor. Bir yaratıcım var diye düşünmüyor musunuz diyor. Oradan arkadan bir cevap geliyor. Biz de annemiz babamız yapıyor diyor yani.
Burada
ya
söyleyen işte, profesör tabii, moleküler evet, biyoloji akıl, ve akıl genetik profesörü.
Şey yok yani, yani pagan rahibi evet, profesör. Evet. Öyle profesörlük olmaz.
Yani, yani adına, adına bakınca hani mantıklı bir şey söyleyecek bekliyorsunuz. Evet. Hayır. Evet. Demagoji yapıyor. Yalan söylüyor.
Evet.
Bir defa o kendi başına kendi hücrelerine yumurtalıklarındaki hücrelere emrediyor mu? Bunu siz mayoz yapın. İşte mitoz olarak bölünmeyin de kromozomlarınız 23'e dönüşsün. Ve böylece sonra gideceksiniz spermlerle buluştuğunuzda işte 23 artı 23 46 oluşturacak diye kendi vücuduna hükmedebiliyor mu?
Allah yaratıyor. Anne babayı şey yaratan da Allah. Anne babanın yumurta hücresini yaratan
Allah'ın
da Allah.
Yaratmasıyla olan
onları birleştirip var, yeni bir insan yaratan yine Allah. Yani böyle çok açık bir şekilde.
Hayır, bir de ne gerek var ya? Yani hani niye böyle bir şey yapmaya bu kadar kendilerini zorluyorlar, o da akıl alacak bir şey değil. Yani çünkü yani düşünsene, doğruyu ara, gerçeği bulmaya çalış. E bulduğun zaten gerçek çok açık. Allah'ın yarattığı gerçeğiyle karşılaşıyorsun. Ne güzel, elhamdülillah yani mutlu ol. Yaratılmışsın. Seni sonsuz bir kudret, sonsuz merhamet, sonsuz akıl sahibi bir varlık yaratmış.
Evet.
Belli bir amaç için bu dünyadasın.
Evet.
E çok sınırlı bir ömrün var, bunu da biliyorsun. Herkes ölüyor. E seni yaratan Allah bu ölümle her şeyin bitmeyeceğini söylüyor. Seni sonsuz için yarattığını söylüyor.
Evet, maşallah.
Yani aslında o gerçeği fark ettiğin an büyük bir mutluluk, huzur, neşe yani pırıl pırıl bir dünya başlıyor.
Her şey Allah'la güzel.
Tabii yani zaten değil, asıl güzellik ondan sonra başlıyor. Yani ondan düşünsene yani tam tersi. O içinde bulunduğu bataklıktan gelip de birileri onu kurtardığı için sevinç duymaları lazım. Evet, onunla mücadele etmeye, işte laf yetiştirmeye, hani böyle deli zırvası mantıklarla direnmeye çalışacağına, İşin doğrusunu anla, sonra da sabah akşam hamd et. Bu gerçeği bana Allah gösterdi. Tabii. Teşekkür et ona vesile olan insanlara. Evet. Hayatını çok daha güzel, her şeyiyle daha kaliteli yaşa. Hayatının amacını bil.
Zaten İnşallah. İnsan ölmek, insanın fıtratı sonsuz üzere değil mi? İnşallah. Sonsuz yaşamak ister. Hakikaten Allah sonsuz yaşam vaat ediyor. Zaten her şey Allah'la güzel dediğin gibi. Böyle İnşallah. Bir kader üzere İnşallah. Yaratılmışız. Kaderi belirleyen sonsuz akıl, sonsuz merhamet, sonsuz adalet sahibi, sonsuz sevgi sahibi bir varlık Allah'ımız inşallah, değil
i̇nşallah.
Mi? Bu ne kadar büyük bir güzellik böyle.
Tabii.
Dolayısıyla her şey hakikaten Allah'la güzel olmuş oluyor. Allah'ı inkar etmeye çalışmak dediğin gibi. Mesela diyorlar ki hiçlik diyorlar. Aslında yine olmuyor bakın. Hiçlik olması için mutlaka bir varlık, gene bir akıl olması Tabii. gerekiyor. Hiçliğin olması için yine olmuyor. O şekilde de olmuyor Tabii. inşallah.
İnşallah.
Şimdi burada sonuç her ne kadar
yine Allah'ın varlığına delil olmuş oluyor. Hiçlik Tabii. de bakın Allah'ın Tabii. varlığına delil i̇nşallah. Olur. Yani hiçlik olması için gene akıl yaratıcı
ya
olması gerekiyor.
Yokluk olması için mi varlık,
evet, varlık olması
lazım.
Gerekiyor. Yani... Gene Allah'ın varlığını kanıtlıyor bu. Bu da
zaten yani. Yokluk diye bir kavram olması için bir yaratıcı olması lazım evet. zaten. Yani hani yokluk diye bir şey düşünen bir şey varsa
evet.
bir varlık varsa onu zaten mutlaka yaratan olması lazım.
Demek ki bilimin i̇nşallah. Her dalı bakıyoruz Allah'ın varlığına, birliğine ve her yere hakim olan gücünü ispatlıyor, kuvvetini ispatlıyor ve ortaya koyuyor. Mikrobiyolojide de böyle, işte biyokimyada da böyle, paleontolojide de böyle canlılar bir anda ortaya çıkmışlar tam eksiksiz kusursuz halleriyle. Ve tarih boyunca da böyle devam etmiş hiçbir değişime uğramadan. Bu bize yüce yaratıcının, Rabbimizin sonsuz gücünü ortaya koyuyor. Eğer bunu hoşlarına gitmiyorsa, işte evrimcilerin hoşlarına gitmiyor, o yüzden bunu kabul etmiyorlar. Ne diyorlar? Ünlü bir evrimcinin söylediği bir söz bu. Diyor ki diğer alternatifin, diğer açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz diyor. Evrim dışında bir alternatifin. Yani her şeyi Allah yarattı gerçeğinin sahneye girmesine, yani fikir olarak kabul edilmesine buna izin veremeyiz diyor. Neden? Çünkü ateist. Çünkü büyükleniyor. Çünkü Allah'ın onu yarattığını ve Allah'a döneceğini, Allah'a hesap vereceğini, Allah'a boyun eğdiği bir Allah'a boyun eğmesi gereken bir kul olduğu gerçeğini kabul etmemek adına evrim teorisini savunuyor da o yüzden. Ama tabii bu artık tamamen çözülmüş durumda. İnşallah. Bilim artık her detayıyla bunu ortaya koyuyor. Evrimcilerin söyledikleri yalanlar buraya kadarmış.
Evet, inşallah.
Bu demagoji artık buraya kadar yapılabiliyormuş demek ki. Bu kapanmış bir konu artık evrim.
Darwinizm ateizmdir. Bunu herkesin bilmesine yarar var. Çünkü bazı Müslümanlar bu tuzağa düşüyorlar. Güya işte o bilim olabilir, o zaman biz de bilime karşı değiliz haşa. Öyle değil. İşte bakın Darwinizm Allah'ın varlığını inkar ediyor. Bakın diyor ki Dawkins, Darwin entelektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır. Bundan dolayı Darwin ve Darwinizm destekleniyor. Diyor, devam ediyor Dawkins, beni bunun şahidi, bu konunun avukatı gibi görüyorlar. Ve bana soruyorlar, Doktor Dawkins, evrime olan inancınız, evrim üzerine çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü diye. Buna evet demek zorundayım. Benim gibi insanlar evrim lobisi için kötü bir haber gibidirler. Oysa ben bu konuda, bu alanda konuşan kişilerin hepsinden çok daha açık sözlü ve dürüstüm. Bakın, Amerikan Ateizmi Geliştirme Birliği Başkanı Charles Smith diyor ki, evrim ateizmdir diyor. Bitti, bu kadar.
Tabii canım.
Yani zaten. Bu saçmalık inşallah kalktığı anda tabii. Ateizm de çökecek, materyalizm zaten çöktü inşallah. İnşallah.
Tabii.
İnşallah. Dünyada kalmayacak, esamesi kalmayacak inşallah.
İnşallah. İnşallah. İnşallah Allah onlara da hidayet nasip etsin.
Evet.
Akıl nasip etsin. Gerçekten çünkü istedikleri şeyin ne kadar büyük bir kabus olduğunun farkında değiller. Yani olmadığı halde var gibi anlatmaya çalışıp hani deli gibi savunmaya çalıştıkları şey aslında bir kabus. Yani rastgele var olduklarına inanmak istiyorlar. Düşünsene ne kadar korkunç bir şey. Yani her şeyin rastgele ilerlediğine inanmak istiyorlar. Dünya bir anda durabilir, bir anda üstüne taşlar yağabilir, her an tersine dönebilir. Yani vücudundaki sistem bir anda bozulabilir. Yani böyle bir şuursuzca bir şey olduğuna inanmaya çalışmak, yani delice bir şey. Öldükten sonra yok olacağını düşünmek. Yani insan öyle bir varlık ki, yani normal etinden, kemiğinden, bedeninden çok daha farklı bir şeye sahip olduğu çok açık. Yani bunu ruhu olan herkes çok net hissediyordur. Yani etle kemikle açıklanabilir mi? İnsanın birbirine karşı duyduğu sevgi, muhabbet, şefkat, bir annenin yavrusuna duyduğu sevgi, yani bir çocuğun annesine babasına duyduğu sevgi, muhabbet. Yani bunlar neyle açıklayacaksın ki? Bir müzikten zevk almayı neyle açıklayacaksın ki? Yani çok güzel bir manzaraya baktığı zaman insanın o duyduğu içindeki heyecan veya geceliğin gökyüzünde mesela ay var. Yani buna bakmak mesela insana çok büyük bir zevk veriyor. O anda mesela işte şimdi bahar geldi, yaz geliyor, mis gibi bir koku geliyor bir anda. İşte hanım eller açmış veya işte yaseminler şeyler. Mis gibi kokuyor. Bu kokunun var olması bir mucize. Yani o bir bitki. Kökü toprakta. Topraktaki her şey pis. Kokusu da kötü. Yani al sen eline. Yani hiçbir güzel bir kokuyla karşılaşmayacaksın. Suyu veriyorsun. O onun içinden aldığı o minerallerle Allah'ın dilemesiyle öyle güzel bir koku yayıyor ki etrafa. Sen de onu kokladığın zaman bundan büyük bir haz duyuyorsun. Bu hazı nerede duyuyorsun? Yani bunu neyle açıklayacaksın, neyle anlatacaksın? Gördüğün şeyden zevk almayı, duyduğun sesi tanıyabilmeyi, telefonda birisinin sesini duyuyorsun, onu tanıyorsun.
Evet.
Mesela bir şey oluyor diyorsun ki aklıma geldi. Ya aklına nereden geldi? Yani bir aklın var, yorum yapabiliyorsun, fikir yürütebiliyorsun. Şimdi yani bir evrimci kalkıyor, bütün bunların, yani etin kemiğin her şeyin tesadüfen olduğunu iddia ediyor, bir delice bir şey atıyor ortaya. Bir de ruhun da tesadüfen herhalde ortaya çıktığını mı söylüyorlar? Yani ne diyor? Zaten yani o konuya hiçbir zaman giremiyorlar da.
Hayır,
tamam ya da hani bu, bütün bu anlattıklarımızı evet. Yani onlar ne ad vermeye çalışıyorsa. Hani bu nereden oluştu?
Kimyayla açıklamak mümkün değil.
Ya bunu nasıl açıklayacaksın kimyayla? Yani şimdi dolayısıyla bir de bunun hepsinin günün birinde yok olup gideceğini. Ya yani bu sürede işte en fazla şu anki şeyde hani 100 yıl, 120 yıl neyse bu kadarcık kısa bir sürede. Yani sonsuzluğun içinde düşünsene yani 100 yıl, 120 yıl, 1000 yıl olsa ne olur? Sıfıra yakın kısa bir zaman. Yok olup gideceğini düşünüyor. Ve bunu anlatmaya çalışıyor. Bunun hiçbir delili yokken tam bunun aksinin de milyonlarca delili varken. Yani hakikaten senin de dediğin gibi o da onların kaderinde Allah'ın dilemesiyle hani bunları anlatmamıza belki de vesile olmak için bunları savunuyorlar. Çünkü yoksa hani neresinden baksan aklın mantığın alacağı bir şey değil. Onun için yani Allah hidayet nasip eder inşallah. İnşallah. Onlardan da yani bu delice i̇nşallah. Fikirlerinden bunu savunmaya çalışmaktan vazgeçerler. Çünkü hepimizin ortak bir derdi olması lazım insan olarak madem ki aklımız var. Dememiz lazım ki ya biz bu işin en doğrusu neyse, en gerçeği neyse biz araştıralım. bunu bulalım, öğrenelim. Buna da tam kalbimizle inanıp bunu yaşayalım. Bunu dilemesi lazım. İnşallah. Yani şuuru olan bir insanın hiçbir şeyden haberi yoksa bile, mesela dinleri bilmiyorsa, hiçbir konudan da o güne kadar haberi olmamışsa bile, değil mi? Çevresine baktığı zaman ilk düşünmesi gereken şey bu. Ya etrafımda bir sürü şey var. Ben varım. Ben bunlar nasıl oldu acaba? Ya, ne olacak? Yani zaman geçiyor, işte büyüyor, gelişiyor. Bunun sonu ne? Acaba sebebi ne? Ben ne yapmalıyım? Bütün bunları insanın sorması lazım. İşte her insanın en asli vazifesi bu. Bunları sorduğun zaman da zaten işte neyle karşılaşıyorsun? Allah'ın bütün bunları bize açıkladığı kitabıyla. Onu açıp bütün hepsinin anlamını öğreniyorsun. E onun dışında zaten hayat o kadar büyük bir kabusa döner ki. Yani bunlar niye bu kabusun içinde yaşamaya çalışıyorlar? Anlamak mümkün değil.
Zaten Allah insanı din fıtratı üzerine yarattığını Kur'an'da bildiriyor. Yani insanın fıtratı bu şekilde. Kalbi belada Allah'ın varlığına şahit olduktan sonra hatırlamıyoruz ama bütün ruhlar aleminde değil mi? Herkes ruhları Allah varlığına şahit kılıyor. Hafızalarımızda şu anda verilmemiş ama evet. Yani bu şekilde inşallah ve din fıtratı üzerine yaratılıyor. Yüzünü o fıtrata çevir ki dine diyor Allah değil mi inşallah? Din fıtratı üzerine yaratılmış ve kalpler sadece Allah'ın zikriyle mutmain olabiliyor. Çünkü Allah iman etmeyenlerin göğsünü göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılacağını bildiriyor. Hakikaten büyük bir mutsuzluk çöküyor.
Depresyon
mutsuz
hakim.
Oluyorlar tabii.
Stres hakim.
Stres. Onun için kalp hastalığı, tansiyon, şekerler tabii. Fırlıyor, felç geçiriyorlar. Ondan sonra yıpranıyorlar, yaşlanıyorlar. Çünkü dinsizliğin, hocamın dinsizliğin kabusu diye bir güzel kitabı var. Evet, yani dinsizlik bir kabusa dönüşüyor. Tam bir kabus. Allah çünkü o şekilde olduğu için. Dini yaşayana da hangi durumda olursa olsun ki Allah imtihan edeceğini bildiriyor hakikaten. Değil mi? Hastalık da olabiliyor, iftiralar atılabiliyor, hapisler oluyor, başka şeyler oluyor. Ama her durumda mutluluk oluyor. Çünkü vicdanı insanın rahat olduğu için Allah da kalbine o rahatlığı, o sükuneti, huzur güveni indiriyor üzerine inşallah. Dolayısıyla insanın dediğin gibi sonsuz cennet ve Allah'ın rızası ve onun üstünde Allah'ın rızası ve hoşnutluğu var. Buna hedeflemesi gerekiyor.
İnşallah.
Bunun için ve sonsuzda Allah'ın hoşnutluğunu yaşaması böyle olabilecek en büyük mutluluk o zaten inşallah. Cennet hayatı var. Yani bunu istememesi için insanın olmaması gerekiyor. Allah da bu sırrı Kur'an'da bildiriyor Allah aslında. Hocamız açıklamıştı bunu. Allah onlar ölüdürler diyor. Siz görür zannedersiniz ama görmezler diyor. İnşallah işitmezler de diyor. Kalpleri vardır kavrayıp anlamazlar diyor. Onlar diri zannedersiniz onlar ölüdürler diyor Allah inşallah. Ruhu olan bir varlık değil mi? Allah'ın varlığının farkındadır. Ve mutlaka Allah'a iman eder zaten inşallah.
Başka bir ayette de şeytandan Allah'a sığınırım. Allah onların dayandırılmış içi boş kof kütük gibi olduklarını bildiriyor bize inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bitirelim mi?
İnşallah.
Nasıl bir gün görürsek var hocam.
Söyleyeceklerimiz
inşallah.
İnşallah. İnşallah. O zaman herkese hayırlı geceler dileyelim.
İnşallah.
Yarın Kanal Avrupa'da saat 10'dan itibaren 22'den itibaren HarunYahya.tv'den aynı zamanda Mavi Karadeniz Radyosu'ndan da Kanal Avrupa'dan bizi izleyebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.
İnşallah.